Ayrım 22, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 263. Seraf karaya yakın bir konumda ay ışığının vurmadığı bir noktada duruyordu. Hal ile Tom'un adadan kaçışlarından iki gece sonraydı. Seraf son mili de açtıktan sonra Hal'in dümene verdiği emirden sonra rüzgarı başa alıp durdu. Kaptan Küpeşte'ye yaklaşıp etrafa kulak verdi. Dalgaların Flor de la Mar'ın kumsallarına çarptığı belli belirsiz duyuluyordu. Kıyının yaklaşık bir mil açığındayız. Ned Tyler Hal'in tahminini doğruladı. Hal filikaları indirin diye emretti. Gemi size emanet Bay Tyler. Burada durup sinyalimizi bekleyin. Baş üstüne kaptan, size iyi şanslar. Filikalar birbiri ardına denize indirildi. Silahlı denizciler de sessizce filikalara geçip küreklerin başında yerlerini aldılar. Hal merdivenden inmeye hazırlanırken Tom'u kendisini bekler buldu. Delikanlı marangozlardan birinin onun için yaptığı koltuk değneğine abanmıştı. ''Keşke ben de sizinle gelebilseydim baba'' dedi. ''Bunu yapabilmek için şu bacağımı seve seve keserdim.'' Öfkesinden koltuk değneğini yere çarptı. Doktor Reynolds kemiğin kırılmadığını saptamış ama Tom'un haftalarca o ayağını kullanamayacağını söylemişti. Delikanlı hemen sordu. ''Dory'yi bulmaya çalışacak mısınız?'' ''Sadece koydaki gemilere saldıracağımızı biliyorsun. Elauf geçen geceden beri yakınlarda olduğumuzu tahmin ediyordur. Adamları tetikledirler. Sürpriz avantajı olmadıkça bu kadar az insanla kaleyi zapt etmemiz mümkün değil.'' ''O hayvanların zavallı Doria yapabileceklerini düşündükçe çıldırıyorum.'' ''Hepimiz öyle ama Elauf'un gemilerini ele geçirip yakarsak bu adada kapana kısılmış olacak. Dorian'la birlikte kaçamayacak.'' Kaptan Anderson Yeoman'a döndüğünde de kaleye saldırmak için yeterli kuvvetimiz olacak. O zamana kadar sabretmeliyiz. Yeoman'ın çabuk dönmesi için Tanrı'ya dua edeceğim. Evet delikanlı, dua et. Duanın kimseye zararı olmamıştır. Ama o zamana kadar dualarını biraz barut ve çelikle pekiştirmekte yarar var. Hal bunları söyleyip kararlı bir tavırla kendisini bekleyen filikaya indi. Az sonra Hal'in bulunduğu filika en önde olmak üzere Seraf'ın yanından ayrıldılar. İkinci filika koca Daniel'ın kumandasındaydı. Alf Wilson da iki uzun kayığı idare ediyordu. Yelkenlerini cama danaya vurmuş olan Seraf arkalarında adamlar dönene kadar geçecek uzun saatleri beklemeye hazırlanıyordu. Küçük tekneler küreklerine bezler sarıldığı için sessizce yol alıyor, mürettebatta adaya yaklaşılırken sessizlik emrine kesinlikle uyuyordu. Hal tekneyi pusulanın yardımıyla yönetirken arada bir durup dalgaların kıyıya vuruşlarına kulak veriyordu. Ses giderek kuvvetleniyordu. Derken Pruva'daki adam ileriyi işaret etti. Hal kış oturağına zıplayınca kalenin altındaki kampta yakılan ateşlerin parıltısını seçebildi. Bunun üzerine akıntının kendilerini güneye attığını hemen fark etti ve mercan kayalığının içindeki geçide ulaşmak için rota değiştirdi. Hal teknedeki mürettebatı pençesine alan gerilimin neredeyse kokusunu alabiliyordu. Yanındaki adamlar koyda gördüğü gemilerin ikisini ele geçirmek için yeterliydi. Ortalık karanlık olmasına rağmen o ve Aboli gemileri kumsaldan dikkatle incelemişler ve ay ışığı da Hal'in seçim yapmasını kolaylaştırmıştı. Ön planda Minotaur vardı. Korsanların elinde fena halde ihmale uğradığı ve Seraf'la kısa karşılaşmasında adam akıllı hasar gördüğü halde hala büyük değeri olan iyi donatılmış bir gemiydi. Hal Londra'daki bağlama yerinde 10.000 İngiliz sterlini edeceğine inanıyordu. Yükünden ne kadarının ambarlarında kaldığını bilemiyordu ama yine de bu önemli bir miktar olabilirdi. Seçtiği öbür gemi belli ki şirketten zapt edilmiş bir Hollanda teknesiydi. Rotterdam stilinde inşa edilmiş geniş karinalı gemi Minotaur kadar para getirebilirdi. Hal iki gemiyi ele geçirebilirse bu bir gecelik çalışma karşılığında 20.000 sterlin demekti. Hal yakınındaki adamlara, ''Koyda adam başına 20 sterlin sizleri bekliyor, bunu öbür arkadaşlara duyurun.'' diye fısıldadı. Denizciler sevinç içinde mesajı kayık boyunca ilettiler. Hal karanlıkta gülümseyerek hiçbir şey bir İngiliz denizcisine altın kokusu kadar kana susatamaz diye düşündü. İki büyük gemiyle çeşitli şekil ve büyüklüklerde bir düzine dov büyük bir kazanç getirebilirdi. Ne çare ki cayır cayır yandıkları zaman burunlara dolacak dumanın kokusuyla yetinmek zorunda kalacaklardı. Mercan kayalığındaki geçide yaklaştıklarında öbür filikalarda Hal'in arkasında tek teknelik bir sıra oluşturdular. Bütün sefer bu noktada daha başlamadan felaketle sona erebilirdi. Buradan güvenle geçebilmek için Hal yalnızca babasının haritasına ve kendi gemicilik içgüdüsüne güvenebilirdi. kıç oturağında elinden geldiğince yukarı uzanarak ileriye baktı. Kayalığın korkunç dişlerine çarpan dalgalara kulak veriyor, derin suların yer aldığı kuzey ucu seçebiliyordu. İskandil diye fısıldadı ve İskandil kurşunu provadan suya bırakılırken çıkan plop sesini duydu. Birkaç saniye sonra görevli denizcinin sesi duyuldu. Bu İskandil savlusu dibi bulmuyor. Prova yönünde birdenbire hafif bir çığlık kopunca Hal ileriye bakışını dikti. Büyük bir dov kanaldan üzerlerine geliyordu. Üç köşeli yelkeni ay ışığında parlıyor, arkasında uzun ve parlak bir iz bırakıyordu. Uzun kayığa toslaması an meselesiydi. Hal bir duraklama geçirdi. Bu oldukça büyük bir tekneydi ve muhakkak ki El Avuf'tan satın aldığı hazinelerle ağzına kadar doluydu. Hiç tereddütü yoktu ve kolay bir avdı. Borda edilmesi ve mürettebatının alt edilmesi birkaç dakikadan uzun sürmezdi. Adamlarının beşi onu Seraf'ın beklediği yere götürebilirlerdi. Hal kararsızdı. Dovu sorun çıkmadan zapt ederlerse Seraf'taki bütün denizcilerin kesesi altınla dolacaktı. Ama bir direnişle karşılaşır, güvertesinde de bir çarpışma olursa gürültü kumsaldaki korsanların kulağına giderdi. Tekneyi zapt etmek ya da geçip gitmesine göz yummak. Hal'in karar vermek için sadece birkaç saniyesi vardı. Yaklaşan teknenin ötesindeki koya baktı ve Minotor'un yıldızların altında gururla yükselen çıplak direklerini gördü. Sonra yaklaşan dova baktı. Bırakalım gitsin, kaçınılmaz kararı verdi ve mürettebatına iletti. Teknesi karanlık sularda hareketsiz kaldı. Arkasındaki öbür tekneler de ona uydular. Büyük dov geçitten çıkmak için son dönemeci döndü. Yolundan alıkonmadan uzun kayığın yanından geçti. Güvertesindeki bir gözcü onları görüp Arapça seslendi. ''Ne gemisisiniz?'' ''Gece avlanmaktan dönen balıkçı tekneleriyiz.'' Hal sahilden duyulmaması için sesini alçaltmıştı. ''Ya siz ne gemisisiniz?'' ''Prens Abd Muhammed El Malik'in gemisiyiz.'' Hal batıya doğru kayıp okyanusun karanlığında uzaklaşan teknenin arkasından ''Tanrı yolunuzu açık etsin'' diye seslendi. Bundan sonra kayığın provasını büyük dovun çıktığı yöne çevirtti. O sırada İskandil savlosu 10 işaretiyle denizin dibini bulmuştu. Sir Francis'in haritası bir kez daha doğrulanıyordu. Dovun geçişinden de belli olmuştu bu. O aralığa doğru kürek çektiler. Savlodaki işaret beşi gösterince Hal bir numaralı şamandıranın suya bırakılmasını emretti. Az sonra bakınca küçük şamandıranın dümen sularında bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini gördü. Minotor'u bu yoldan geçirdiğinde ona yardımcı olacaktı. Ay ışığında soluk gözüken kaleye dönüp baktı. Şimdi diye homurdanarak ilk sert dönemeci döndü. Öbür teknelerde onu izliyorlardı. Savlodaki işaret dörde düştü. Kayalığa çok yakın diyen Hal kanalın ortasını izlemek için hafif bir rota değişikliği yaptı. Derken İskandil savlusunun başındaki adam bir telaş belirtisi gösterdi. İşaret 2. Bu uyarı üzerine Hal tam önlerinde bir canavar kadar karanlık ve tehdit dolu mercan kayalığını fark etti. Hemen dümen yekesine asılarak tekneyi tam zamanda çevirdi. 7. Denizcinin ferahladığı belli oluyordu. Mercanın çenesinin arasından geçmişlerdi. Şimdi hiçbir şeyden şüphelenmeyen düşman gemilerinin yattıkları limandaydılar. Hal iki numaralı şamandırayı salın diye fısıldadı. Böylece çıkarken izleyeceği yolu işaretlemesi için ikinci şamandıra da salındı. Omzunun üzerinden arkaya baktı. Öbür tekneler yelpaze gibi yanlara açılmışlardı. Hal her birinin hedefini tayin etmişti. Kendisi Minotor'u ele geçirecekti. İkinci teknedeki koca Daniel'ın hedefi Hollanda gemisiydi. Uzun kayıklar ise demirleme yerindeki öbür teknelere saldıracak ve onları ateşe vereceklerdi. Hal dümeni kalenin tam karşısındaki derin suda yatan Doğu Hindistan şirketinin büyük gemisine çevirdi. İlk alarm işaretinin verilmesini beklerken demir vardiyacısı bakalım ne kadar açık göz diye düşünüyordu. Ama kıç omuzluğunun altına gelip zincirlerine bağlandıklarında Minotor hala koskocaman sessiz ve karanlıktı. Gemiye ilk çıkan Aboli oldu. Bir elinde iki başlı baltayla güverteye atladı. Çıplak ayakları hiç ses çıkarmıyordu. Hafif adımlarla koşarken kafilesindekiler onu izliyorlardı. Güverte yaralandığında bir nöbetçi borda tirizinin altında uyuduğu yerde doğrulup ayağa kalktı. Hala uykunun mahmurluğundan sıyrılamamış olduğu için sendeliyordu. ''Kimsin?'' diye bağırdı. ''Seni tanımıyorum.'' Yanındaki borda tirizine dayalı olan tüfeği kapmak için bir hamle yaptı. Aboli haydi sana güle güle diyerek baltayla geniş bir kavis verip indirdi. Adamın boynu bir tek vuruşla ikiye ayrılıvermişti. Kafa adamın önüne yuvarlanırken gövdesi bir iki saniye dik durduktan sonra boş bir çuval gibi çöküverdi. Akciğerlerindeki hava açık soluk borusundan ıslık çalarak köpük köpük çıktı. Abuli cesedin üzerinden atladı ve bir düzine kadar geniş adımla loça ağzından gergin şekilde sarkan demir zincirine ulaştı. Omzunun üzerinden bakınca Hal'in dümende olduğunu gördü. Minotor'un mürettebatının kalan üyelerinin sessiz sedasız hakkından gelinmişti ve entarili cesetler güvertede dağınık şekilde yatıyordu. Abori yukarı bakınca Seraf'ın adamlarının donanıma tırmandıklarını ve serenlerden sallandıklarını gördü. Minotor Seraf'la aynı tersanede inşa edildiğinden direklerinin donanımı hemen hemen aynıydı. Denizcilerin görevlerini yerine getirişlerinde en küçük bir aksama fark edilmiyordu. Abori bu kez baltayı iki eliyle başının yukarısına savurdu ve aynı hızla indirdi. Balta güvertenin tahtasına gömülürken zincir de ikiye bölünüverdi. Minotor gece esintisine kapılıp hızlanmıştı. Ama dümenle fora edilmiş yelkenlerin itiş gücü gemiyi durdurdu. Hal dümeni sancağa çevirdi. Minotor da yavaşça rüzgarın estiği yönde ilerlemeye başladı. Hal ancak o zaman filodaki ömür gemilere dikkatini verebildi. Hollandalı'nın güvertesinde bir çarpışma vardı. Hal de kılıçla palanın tokuşmasının madeni şangırtısını, sonra da kalbinden vurulan bir adamın hafif ölüm çığlığını duydu. Yelkenler serenlerin üstünde yayılırken büyük gemi koyun ağzına döndü. O sırada çakan bir ışık gittikçe kuvvetlenerek Minotor'un güvertesini aydınlattı. Hal güvertede kendisine doğru gelen Aboli'nin yüzünü açık seçik görebiliyordu. Dönüp bakınca en yakın dört köşe yelkenli geminin cayır cayır yanmakta olduğunu fark etti. Alf Wilson'ın kumandasındaki uzun kayıkla gelen adamlar gemiye tırmanmışlar, mürettebatı öldürerek ambarlarla donanıma, katrana bulanmış meşaleler fırlatmışlardı. Alevler tekneden donanıma fırlamıştı. Ateşin parmak parmak alevleri serenlerinde sarılı yelkenlere sıçramış, patlayarak oluşturdukları ışık kulesi kıyıdaki palmiyelerin boyunu dahi aşmıştı. Alf'in adamları hemen uzun kayığa sapır sapır dökülerek demirleme yerinde bulunan bir sonraki gemiye doğru hızla kürek çekmeye koyulmuşlardı. Uzun kayığın üzerine gitmekte olduğu geminin mürettebatı hiç beklemeden saldırıya geçmişti. Kayıktakilere rastgele ateş ettikten sonra kendilerini suya atarak can havliyle kıyıya doğru kulaç atmaya başladılar. Demirli gemiler birbirlerinin peşi sıra alev alev yanarak demirleme yerini güneş gibi aydınlatmakta gecikmediler. Gölgeler ve ışık kalenin duvarlarına da yansımıştı. Çok geçmeden kalenin duvarlarından ilk top ateşlendi. Hal nerenin isabet aldığını göremiyor, Minotor'u çevirip mercan kayalığının ortasındaki geçitten geçirmeye hazırlanıyordu. Geçiş yerini işaretlemek için salınan şamandıra alevlerin ışığında net şekilde görülebiliyordu. Alevler aslında o kadar parlaktı ki denizin dibindeki kayalar bile seçilebiliyordu. Hal bunun üzerine içinde pek az mürettebat olan gemiyi geçiş için hazırladı. Bu nazik manevra en küçük yanlışı kabul etmezdi. Bir tek hatalı dönüş onları kumsala oturtur ya da Minotor'u mercanların üzerine yollayarak parçalardı. Uzun kayıkta geminin arkasında çekiliyor, bunun ağırlığı Minotor'un idaresini etkiliyordu. Hal dönüşü yaparken her şeyi hesaba katmak zorundaydı. Minotor doğrudan kalenin üzerine yol almaktaydı. Hal alevlerin ışığında topçuların görev başına koştuklarını görebiliyordu. Kayalıktaki geçidi işaretleyen şamandıraya ulaşmasına vakit kalmadan bir top ateşlendi. Sonra biri daha. Ana yelkende yuvarlak bir deliğin oluştuğunu görünce topçuların atışlarını hedefe göre ayarlamadıklarını, bütün top mermilerinin yüksekten geçtiğini fark etti. Kıç tarafına bakınca Hollanda gemisindeki koca Daniel'ın kendisini yaklaşık 100-150 metre geriden izlemekte olduğunu gördü. O da uzun kayığını geminin arkasına takmıştı. Düşmana hiçbir teselli ödülü bırakacak değillerdi. Koyun daha derinlerindeki uzun kayıklar görevlerini tamamlamışlardı. Bütün düşman gemileri alev alev yanıyordu. Kare yelkenli büyük gemilerden birinin demir kablosu yanınca gemi hareket halinde bir alev topu gibi kumsala sürüklenmeye başladı. Ateş sonunda cephaneliğe ulaştığı için koca gemi korkunç bir patlamayla havaya uçtu. Grandi direği patlamanın etkisiyle tıpkı bir mızrak gibi fırlayıp küçük dovlardan birine kebap şişi gibi saplandı ve güvertelerini delip teknenin gövdesini parçaladı. Dov kıçı havaya dikili bir şekilde denizin dibini boyladı. Patlamanın şok dalgaları yakınındaki iki dovu da batırarak bütün demirleme yerine yayılan bir deprem dalgası yarattı. Hal patlamanın etkisiyle alabora olmalarından korkarak gözleriyle kendi uzun kayıklarını aradı ve onları gördü. Allak bullak olmuş sularda sarsıla sarsıla yol alıp Minotor'a yetişmeye çalışıyorlardı. Bunun üzerine bütün dikkatini gemiyi boğazdan geçirmeye verdi. İşaret şamandırasının bir kürek boyu kadar uzağından geçti. Böylece kale mazgallarındaki topların menzili içine girmişlerdi. Hal'in bir sonraki dönemece kadar birkaç saniyesi vardı. Başını kaldırıp yukarıdaki bataryalara göz attı. Topçulardan bazıları hatalarını fark ederek aşağıya nişan almaya başlamışlardı. Hal aşağıya çevrilen namluların açılarının daraldığını fark etti. Küçük mürettebatındaki her denizci 3 kişinin işini görmek zorundaydı. Minotor Mercan'ın tehdit dolu kollarının arasındaki geçitten pusudaki felakete meydan okuyarak kayar gibi geçti. Hal arkasına bakınca koca Daniel'ın da Minotor'un dümen suyunda aynı dönüşleri yaparak ilerlediğini gördü. Aferin sana diye düşünerek onu içinden alkışladı. Arkasındaki duvarlarda bulunan bataryalar ateş yağdırıyorlardı. Bombardıman barut dumanının oluşturduğu yoğun bulutun içinde parlak yollar çiziyordu. Topçular ateşlerinin menzilini alçaltmayı başarmışlardı. Bir top mermisi Minotor'un kıç kıvrımının hemen yanı başında gürültüyle su püskürttü. Hal sinsice gülümsedi. Dönemeç gemiyi kaleden uzaklaştırıyor, top mermileri şimdi çok alçaktan düşüyordu. Topçuların bunu kavraması zaman alacaktı. Hal de o zamana dek geçidi arkasında bırakarak açık denize çıkmış olmayı umuyordu. O sırada bir numaralı işaret şamandırasının alevlerin aydınlığında dans ettiğini gördü. Denizcilerden biri ana iskotada yerini almak için koşturuyordu. Hal'in durduğu yerin birkaç adım açığından geçtiği sırada bataryanın mermilerinden biri şans eseri gemiye isabet etti. Patlama yüzünden Hal neredeyse dengesini kaybediyordu. Düşmemek için dümen dolabının kahve latalarına her iki eliyle sarılmak zorunda kaldı. Gel gelelim onu hareket ettiren barutun kokusunu taşıyan taş gülle koşan denizcinin sırtının ortasına rastladı. Adamın vücudu ezilmiş, parçalanan kafatasından fırlayan beyninin yarısı bir tabak sıcak krema gibi Hal'in suratına çarpmıştı. Duyduğu dehşet ve bulantı yüzünden Hal az daha son dönemeci yanlış hesaplayacaktı. Kendini son dakikada toparlayarak sarı bulamacı yüzünden sildi ve dümene sarıldı. Minotor az sonra Mercan'ın kenarını sıyırıp geçerek açık denizin ilk dalgasına kavuşmuştu. Kayalıktan kurtuluşlarına sevinen Hal endişeyle dönüp bakınca koca Daniel'ın da son dönüşü başardığını gördü. Hatta kendisininkinden daha temiz bir iş gördüğü söylenebilirdi. Hollandalı rüzgarın açısındaki değişikliğe ayak uydururken çevik ve kaprisli kızını izleyen bir ana kraliçenin bütün güven ve vakarıyla Minotor'un ardı sıra açık denize girdi. Hal başardık çocuklar diye sevinçle bağırdı. Kendinizi alkışlayın. Denizciler çılgınlar gibi bağırırken arkadan gelen gemideki koca Daniel'ın adamları da onlara ayak uyduruyordu. Uzun kayıklardakilerse kürek oturaklarının üstünde zıpladıkları için tekneler sallanarak alabora olma tehlikesi geçirmişti. Bataryadaki toplar hala çaresizlik içinde denize gülleler yağdırıyordu. Yanmakta olan filonun alevleri yatışmaya yüz tutarken Halle adamları beklemede olan Seraf'la buluşmaya gidiyorlardı. Ertesi sabah ortalık aydınlanırken Hal'in gemileri Flor de la Mar'ın 10 mil güneybatısında bulunuyordu. O ana kadar yalnız gömleğini değiştirmiş olan Hal güverteye çıktı ve güneş ufukta belirirken sabah kahvaltısını yapmaya başladı. Hal Seraf'ın kıç güvertesinden bakınca Minotor'un aldığı yaraların parlak güneşin altında ne kadar belirgin olduklarını gördü. Top gülleleriyle delik deşik olmuş ve bakımsız kalmış geminin soluk yelkenleri paramparça olmuş ve leke içindeki gövdesi fena halde hırpalanmıştı. Bir gece önce yapılan acele bir inceleme ambarlarında yük olmadığını göstermişti. Ama cephane deposu doluydu. Barut fıçıları da iyi durumda görünüyordu. Bu malzeme El Auf'un kuşatılmış kalesine son saldırısını yapma zamanı gelince Hal'in çok işine yarayacaktı. Minotor kötü görünümüne rağmen mükemmel durumuna dönmek için aşırı bir çalışma gerektirmiyordu. Hal ilk değerlendirmesi konusunda fikrini değiştirmek için bir neden görmedi. En azından 10 bin sterlin ederdi ki Hal'in bundaki payı 3 bin sterline yakın olacaktı. Adam gülümseyerek dürbününü bir gece önce ele geçirdikleri öbür ganimete yöneltti. Bunun aynen Hal'in tahmin ettiği gibi bir şirket gemisi olduğu kesindi. Kıç yatırmasında onun altın yaldızı boyayla yazılmış adını okuyabilmişti. D-Lam yani kuzu. Hal bu adın gemiye yakıştığını düşündü. Bir kuzu gibi tombul ve uysal görünüyordu ama çizgileri sağlamdı. Gemi bir denizci olarak Hal'den olumlu not almıştı. Yakın bir tarihte inşa edilmiş ve korsanların elinde bozulacak kadar uzun zaman kalmamıştı. Ambarlarının dolu olduğu sudaki derinliğinden belliydi. Yükü El Auf tarafından kıyıya taşıtılmamıştı. Hal dürbününü kapayarak uzun kayığı çağırın Bay Tyler dedi. Lam'daki Bay Fisher'ı ziyaret edip nasıl bir gemi ele geçirdiğimize bakacağım. Hollandalı da onu karşıladığı sırada koca Daniel'ın ağzı kulaklarına varıyordu. Kutlarım kaptan, muhteşem bir gemi bu. Ben de sizi kutlarım Bay Fisher. Sizden ve emrinizdeki denizcilerden daha fazlasını isteyemezdim. Koca Daniel'ın arkasındaki denizcilere gülümsedi. Plymouth'ta karaya çıkacağınız vakit hepinizin kesesi ağzına kadar dolu olacak. Denizciler onu hararetle alkışladılar. Yiğitlerinizin içinde kaç kişi öldü? Bu üzücü konuya değinirken hal sesini alçaltmıştı. Daniel yüksek sesle yanıt verdi. Tanrı'ya şükür hepimiz hayattayız. Yalnız ne yazık ki genç Peter bir parmağını kaybetti. Bir kurşun isabet etmiş. Kaptana elini göstersene delikanlı. Genç denizci bir paçavrayla sarılı olan parmağının kalan kısmını Hal'e gösterdi. Hal ona söz verdi. Acını hafifletmek için alacağın ödüle fazladan bir altın yine ekleyeceğim. Bir parmak bir altın demekse kalan dört parmağımı da size verebilirim kaptan. Denizci sırıtırken arkadaşları kahkahalar atarak görev yerlerine döndüler. Koca Daniel Hal'i geminin baş tarafına götürdü. Bunları baş kasarada zincirli bulduk. Pruva direğinin dibine büzülmüş olan paçavralar içindeki yabancıları işaret etti. Hollanda gemisinin mürettebatından bir onlar hayatta kalmış. El Auf tarafından köle pazarlarına yollanacak olan 23 peynir kafalı. Hal adamları tepeden tırnağa süzdü. Zayıf olsalar da fazla sıska değillerdi. Zincirlerin el ve ayak bileklerinde bıraktığı çürüklerle Arap kırbacının sırtlarında açtığı yaraların dışında sağlık durumları hiç de kötü gözükmüyordu. Lam gibi onlar da zarar görecek kadar uzun zaman esaret hayatı sürmemişlerdi. Hal adamları Felemenk diliyle selamladı. ''Şanslı günündesiniz, Jongens, artık özgürsünüz.'' Bu sözleri duyunca adamların yüzü güldü. Hal bu adamları bulduğuna sevinmişti. İdare edilecek fazladan ilgi gemisi olduğuna göre ne kadar çok denizci bulursa o kadar iyiydi. Ayda bir gine ve ganimetten pay karşılığında mürettebatıma katılır mısınız diye sordu. Adamlar sevinçle bu teklifi kabul ettiler. Hal sordu, içinizde subay olan var mı? Hollandalıların sözcüsü, hayır Mynheer dedi. Kaptanımız Van Orde ve bütün subayları o acımasız serseriler tarafından katledildiler. Ben kaptanın serdümeniydim. Hal ona aynı konumda kalacaksınız dedi. Bütün bu adamlar da sizin emrinizde. Hollandalıların hepsini bir arada tutarsa dil sorunu çözümlenmiş olacaktı. Zaten ümit burnunda tutsakken koca Daniel'le de Felemenkçe'yi konuşmayı öğrenmişti. Hal koca Daniel'e bunlar sizin adamlarınız Bay Fisher dedi. Listeye işaret koysunlar sonra da onlara depodan temiz giysiler verin. Şimdi burada bizi nelerin beklediğini görelim. Ardından kıç tarafındaki kaptan kamarasına yürüdü. Geminin ana kamarası korsanlar tarafından yağmalanmıştı. Kaptanın masası ve dolapları kırılarak açılmış ve içindekiler alınmıştı. Değerli olan her şey çalınmıştı. Geminin seyir defteriyle belgeleri yerlere saçılmış, yırtılmış ve çiğnenmişti. Yine de yazılanların çoğu okunabiliyordu. Hal seyir defteriyle yük manifestosunu yerdeki karışıklığın içinden bulup çıkardı. Manifestoya göz atar atmaz şaşkınlık ve hoşnutlukla bir ıslık öttürdü. Bütün bunlar hala ambarlarda duruyorsa lan bizim için bir hazine. Koca Daniel'a parşömeni gösterecekken adamının okuma bilmediğini ve bu konuda duyarlı olduğunu anımsayarak ''Çin çayı Bay Fisher'' dedi. ''Ambarlar ağzına kadar çay dolu. Londra'daki bütün çayhanelere yetecek kadar çay var burada.'' Ardından Garvey'in Fleet sokağındaki kafesinin ön kapısında okuduğu sloganı tekrarladı. Bütün hekimler tarafından önerilen mükemmel Çin içkisi çay. Koca Daniel, bu çay para eder mi kaptan diye sordu. Para eder mi? Hal adamına güldü. Herhalde ağırlığı kadar gümüşten fazla eder Dani. Manifestoyu sonuna kadar okuduktan sonra, açıkçası Jakarta rıhtımında değeri 123.692 guildermiş. Londra'da getirecekleri para ise bunun iki katı. Tahminen 30.000 gine. Yani lamın kendisinden daha fazla değeri varmış. Aynı gün Hal öğle vakti bütün subaylarını emirlerini almaları için Seraf'a çağırdı. Kıç kamarasında toplandıklarında, üç gemiyi birden idare etmek bizim için zor olacak dedi. Minotaur'la Lam'ı Yeoman'daki Kaptan Anderson'la buluşmak üzere asgari kadroyla Glorietta adalarına yollayacağım. Lam'da kumanda Bay Fisher'da olacak. Hal koca Daniel'a bakıp, Tanrı biliyor ya onu çok özleyeceğim diye düşündü. Devam etti. Minotaur'da ise kumanda Bay Wilson'un olacak. Alf Wilson bu sözleri bir çingeneninki kadar esmer kafasıyla onayladı. Büyük Glorietta buraya 230 deniz mili uzaklıkta, fazla uzak sayılmaz. Adanın güneyinde güvenli bir demirleme yeri. Oradaki derede de tatlı su var. Minotaur'daki hasarın onarılması ve tekrar savaşabilecek duruma gelmesi için size 4 marangoz vereceğim. Bu sizin başlıca sorumluluğunuz olacak. Baş üstüne kaptan, koca Daniel başını eğdi. Hesaplarıma göre Yeoma'nın önümüzdeki 3 hafta içinde buluşma yerine gelmesi gerekir. Gelir gelmez de Lam'ı asgari bir mürettebatla Büyük Gloriette'da da demirli bırakacaksın. Minotaur onarılır onarılmaz ise onu ve Kaptan Anderson'ı Fleur de la Mar'a yapılacak saldırı için buraya getireceksin. Koca Daniel, anlıyorum kaptan diye karşılık verdi. Ne zaman yola çıkmamı istiyorsunuz? Mümkün olan en kısa zamanda Bay Fisher. Kaptan Anderson belki de şimdiden buluşma yerinde bizi bekliyordur. Dorian Fleur de la Mar'da tutsak olduğuna göre her geçen gün bizim için çok değerli. Ben El Auf'un kuşatmasını sürdürmek için burada kalacağım. Gün batımı batı göğünü kızıla boyarken Seraph'ın kıç güvertesinde yalnız başına duran Hal, Minotaur'la Lam'ın demirleme yerinden ayrılarak güney yönünde uzaklaşmalarını seyrediyordu. İki gemi akşam karanlığının gölgeleri tarafından yutulurken Hal Seraph'ın Fleur de la Mar açıklarındaki eski yerine götürülmesi emrini verdi. Ertesi sabah gün doğumunun ilk ışıklarında Hal gemisini koyun ağzında kaledeki topların menzilinin hemen dışında demirledi. Amacı El Auf'u kuşatma altında olduğuna dair uyarmak ve adayı göz hapsinde tutmaktı. Dürbünle ileriye bakılınca Arap karargahındaki şaşkınlık ve korku gözle görünebiliyordu. Kalabalık bir korsan grubu barakalarını terk ederek kalenin korumasına koşuyordu. Tik ağacı büyük kapılar herkes içeri girmeden önce kapatıldı. Dışarıda kalanlar da kapıyı yumrukları ve tüfekleriyle yüklenmeye başladılar. Davranışlarındaki disiplinsizliği görmek Hal'i sevindirdi. Zaten rastgele top atışları da eğitimsizliklerini ve kontrolden yoksun oluşlarını ortaya koymuştu. Hal topların başına koşan topçuların sarıklı başlarını görebiliyordu. İlk top ateşlendi. Gülle kıyıyla Seraph arasındaki uzaklığı yarıladığında denizin yüzeyine çarptı. Gitgide yavaşlayarak bir süre sekti. Seraph'a 500 metre kalada dibe dalıp gözden kayboldu. Derken kalan toplar da ateşlendi. Kalenin duvarları çok geçmeden barut dumanından oluşan bir sisin arkasında gözden kaybolmuştu. Deniz suyu püskürtüleri de kıyıyla gemi arasında bir fıski ormanı oluşturuyordu. Seraph hala topların menzili dışındaydı. Hal dikkatini demirleme yerine yöneltti. Koyda hiçbir gemi, hatta balıkçı teknesi bile kalmamıştı. Yaptıkları saldırı hepsini temizlemişti. Yanık enkaz parçaları suyun üstünde sürükleniyordu. Kumsalda suyun kabarma çizgisi boyunca da kümeler oluşmuştu. Üç direkli geminin yanmış teknesi ise yana devrilmiş olarak kıyıya vurmuştu. Ned Tyler bir daha denize açılamayacak dedi hoşnut bir tavırla. Fareyi deliğinde hapsettiniz kaptan. Hal bundan sonraki oyunumuz onu deliğinden çıkarmak olacak diye konuştu. Bana Bay Tom'u yollayın. Tom ön direğin halatından aşağı kaydı ve hasta ayağının üstünde hoplayarak yaklaştı. Ayağı Dr. Reynolds'ın öngördüğünden daha çabuk iyileşeceğe benziyordu. Hal oğlunun yürüyüşünü eleştirel bir gözle inceliyordu. Tom daha şimdiden gemideki adamların çoğundan uzundu ve bir kılıç ustasının geniş omuzlarıyla kaslı kollarına sahipti. Saçları İngiltere'den yola çıkışlarından beri makas yüzü görmediğinden bir atın kuyruğu gibi gür ve kıvırcık bir halde sırtına sarkıyordu. Hal kısa zaman önce ona usturasını verdiğinden yanakları temiz fakat koyu güneş yanağıydı. Courtney burnunu ve keskin yeşil gözlerini dağılmıştı. Yakışıklı bir oğlan diye düşündü Hal. Dorian'ı kaybettiğinden beri babalık duyguları daha yoğunlaşmıştı. Bendiğini bastıran bu duygu seline kapılmamak için çaba harcıyordu. Dürbünü Tom'a uzatarak kalenin duvarına tırmandığın yeri ve Dorian'ın hücresinin penceresini bana göster dedi. Suyun ötesindeki adaya bakıyorlardı. Top atışları devam ederken esen muson rüzgarı ortaya çıkan barut dumanını dağıtmaya yetmiyordu. Tom kuzeybatı köşesi diyerek işaret etti. Ötekilerden daha yüksek 3 palmiyi görüyor musunuz? Hemen yukarılarında duvarda içinden yeşil çalıların çıktığı derin bir yarık var. Dorian'ın penceresi bunun solundaki ilk mazgal deliği. Yani öyle olduğunu sanıyorum ama emin değilim. Hal dürbünü alıp istihkamları inceledi. Sabahın ilk güneş ışığı kale duvarlarına vururken mazgal delikleri beyaz mercan bloklarıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Hal Tom tarafından işaret edilen yere baktıkça uğradığı kaybın dayanılmaz olduğunu hissediyordu. ''Beni Aboli ve küçük bir grupla adaya çıkarırsanız...'' Tom gayet ciddiydi. Hal sert bir baş hareketiyle onu susturdu. ''Hayır Tom, bir oğul kaybetmişti, bir ikincisini de kaybetme riskini göze alamazdı.'' Tom ısrar etti. ''Dory'i nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Duvarlarına tırmanabileceğimiz pek çok yer var. Oradakileri seni bekler bulursun.'' ''Ama hiçbir şey yapmadan da oturamayız.'' Tom sesini yükseltti. ''Onu pençelerinden kurtaramazsak Dory'e ne olacağını Tanrı bilir.'' Başarımızdan emin olur olmaz harekete geçeceğiz. O zamana dek El Avuf Dorian'a zarar vermez. Müslüman bir evliyaya ait dini bir efsanenin kehanetinin onu koruduğu anlaşılıyor. Anlayamadım. Dorian'ın bir kehanetle ne ilgisi olabilir? Sen bunu nereden biliyorsun baba? Durdurduğumuz Arap kaptan Vazari'den. Konu Dorian'ın kızıl saçları. Efsaneye bakılırsa peygamber Hazreti Muhammed'in kızıl saçları varmış. O renk saç doğulu uluslar arasında ender olduğundan çok değer veriyorlar. Dorian'ın saç rengine bel bağlayamayız. Şimdilik yeter Tom, sen görev yerine dön. Hal yalancıktan ters davranmıştı. Delikanlının yalvarışlarına karşı koymak aslında tüm sağduyusunu ve kararlılığını harekete geçirmesini gerektirmişti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 276.